Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 45.
6. bölüm. Ne akıl korkusu, ne yalnızlık. Daha önceki bölümlerde genel çizgileriyle bir çocuk ana baba toplumu olduğumuzu, bu toplum tipinde ise bağımlı ilişkilerin sürdürülebilmesi amacıyla bireyselliğin bastırıldığını belirttim. Kendi düşüncesini sergilemekten çekindiğini, bir anlamda akıl korkusu içinde bulunduğunu ileri sürdüm. Uzun yıllar nispeten bireyselleşmiş batılı insanlara bakarak onları bencillik ve yalnızlık içinde acı çektiklerini düşündük. Kısacası batılıların bireyselleşmelerini, yetişkin olmalarını, uzak durulması gereken bir kötü örnek olarak tanımladık. Bu bakış açısının için yanlış olduğunu bir önceki bölümde dile getirdim. Özellikle çocuk ana baba olmanın tek alternatifinin yetişkinlik olmadığını vurguladım. Bu konudaki önerimi tekrarlamak istiyorum. Sahip olduğumuz ve pek sevdiğimiz ana baba ve çocuk yanımıza yetişkin özelliklerini ekleyebiliriz. Bir yandan çocuk ve ana baba tavrımızı, yani sevgiye ve saygıya dayalı ilişkilerimizi sürdürerek, bir yandan da kendi aklına güvenen, özgün düşüncelerini özgürce sergilemekten çekinmeyen bireyselleşmiş yetişkinler olabiliriz. Kısacası ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini bir bütün halinde kaynaştırarak yerine ve zamanına uygun davranışlarda bulunmayı becerebiliriz. Böylece birbirimizle ve tüm insanlarla empati kurabilir, insanları derinden anlama ve sevme şansına sahip olabilir, fiziksel yalnızlıktan olduğu kadar psikolojik yalnızlıktan da uzak kalabiliriz. Ana baba ve çocuk rollerimize yetişkin rolünün eklenmesi durumunda bugüne kadar gözlenen bağımlı ilişkiler kişiler arası bağlılığa dönüşebilir. Bu ise başlı başına bir kazanç olur. Tanzimattan bu yana batıdan bir şey alıp almayacağımız, eğer alacaksak neyi ne kadar alacağımız konusunda pek çok fikir ileri sürülmüştür. Doğan 1991, Turgut 1992. Sanatçılara, bilim insanlarına, aydınlara ait bu fikirleri üç ana grupta toplayabiliriz. Birinci görüşe göre batıdan hiçbir şey almamalıyız. Yozlaştırdığımız eski değerlere kavuştuğumuzda bütün sorunlarımız ortadan kaybolacaktır. İkinci görüşe göre batıda ne görürsek almalıyız, medeniyet oradadır. Üçüncü görüşün savunucularına göre de batının teknolojisini almalıyız, ancak gelenek ve göreneklerinden uzak durmalıyız. Bu son görüşe karşı çıkanlar batının düşünce sistemini, mentalitesini almadan yalnızca teknolojiyi transfer etmenin bir işe yaramayacağını, örneğin zamanı dakik olarak kullanma alışkanlığı olmayanların kurulmuş bir fabrikayı işletemeyeceklerini savunmuşlardır. Bir zamanlar sıklıkla sözü edilen batılılaşma ile bu benzeri görüşler halen güncelliğini korumaktadır. Nasıl bir toplum olacağız? Batılılaşmak zorunda mıyız soruları, çeşitli bilim dallarının yanı sıra psikolojinin de ilgi alanları arasındadır. Yukarıda dile getirilen konularla ilgili olarak üç bilim insanımızın, Öner'in 1993, İmamoğlu'nun, İmamoğlu ve Yasak Gültekin 1993 ve Kağıtçıbaşı'nın 1990 çalışmalarına değineceğim. Söz konusu çalışmaların bu kitap kapsamında ortaya koyduğum görüşlere benzerlik ve farklılıklarını kısaca tartışmak istiyorum. Öner 1993, ülkemizdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin bir model ortaya koymuştur. Öner'e göre halen ülkemizde uygulanmakta olan rehberlik ve psikolojik danışma sistemi batılı dünya görüşünün bir ürünüdür. Bu yüzden de ülkemizde aynen uygulanması işlevsel değildir. Bu düşünceden hareketle Öner, batılı değerlere dayanan rehberlik anlayışını bizim kültürel değerlerimize uyarlamayı uygun görmüştür. Bu uyarlamada batıdaki bireysellik ve biriciklik yerine toplulukçuluk, bağlılık ve benzeşiklik önerilmiştir. Öner'in Guilford'un zeka yapısı modelinden esinlenerek geliştirdiği bu ilginç modeldeki söz konusu öneriler mevcut kültürel değerlerimize paralellik göstermektedir. Bir başka araştırmacı İmamoğlu, İmamoğlu ve Yasak Gültekin 1993, ortaya koyduğu modelde ayrışma ve bütünleşme adlı iki toplumsallaşma süreci tanımlamıştır. Bunlardan ayrışma süreciyle bireyci toplumsallaşma, sonuçta da bağımsız insan ortaya çıkar. Bütünleşme süreciyle ise toplumcu toplumsallaşma ve bağımlı insan ortaya çıkar. İmamoğlu'nun modeline göre bu iki toplumsallaşma türünün bağdaşımı ile dengelenmiş toplumsal birey ortaya çıkabilir. İmamoğlu'nun bağımsız insanı, kitabımızdaki terminolojiyle yetişkin, bağımlı insan, çocuk ana baba, dengelenmiş toplumsal bireyi ise empatik davranışlı kişi olmaktadır. Farklı terminolojiler kullanmamıza rağmen insanların toplumsallaşmaları konusunda İmamoğlu ile görüş benzerliği içinde olduğumuz anlaşılmaktadır. Özellikle ayrışma ve bütünleşme arasında denge kuramayan gençlerin ruh sağlıklarının bu durumdan olumsuz yönde etkileneceği konusunda İmamoğlu'nun ve Yasak Gültekin'in 1993 görüşlerine katılıyorum. Kitabımızdaki terminoloji ile ifade etmek istersek, üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanamayan kişilerin ruh sağlıklarının bozulacağını söyleyebiliriz. Ancak araştırmacıların üniversite eğitiminin mesleki formasyon kazandırma yoluyla ayrışma bütünleşme dengelenmesine katkıda bulunacağı konusundaki görüşlerinin doğruluğundan kuşkuluyum. Bireyselleşme süreci ile kişinin bilgi düzeyi arasında yüksek bir ilişki olmadığı kanısındayım. Bu kitapta empatik davranışlı kişilerin empati kurma becerilerinin gelişmiş olacağını ileri sürdüm. Bu görüş empatik davranışlı kişiye benzeyen dengelenmiş toplumsal birey içinde geçerli olabilir. Eğer bu iddia doğruysa, herhangi bir alanda üniversite eğitimi görmüş kişilerin empatik becerilerinin diğer kişilere oranla daha yüksek olması gerekir. Oysa yapılan bazı araştırmalara baktığımızda, psikoloji ve eğitim dışındaki çeşitli alanlarda öğrenim görmüş kişilerin, örneğin mühendislerin, fen ve sosyal bilim öğretmenlerinin, empati kurma becerilerinin yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bilgi, empatik davranışlı kişi ya da dengelenmiş toplumsal birey olabilmek için bir üniversite eğitiminin yeterli olmadığını göstermektedir. Ana baba yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanabilen empatik davranışlı kişi olabilmek için iki şeyin gerekli olduğu görüşündeyim. Bunlardan birincisi, o toplumdaki genel yaşam biçiminde sosyal, ekonomik ve benzeri alanlarda gelişme olmasıdır. Empatik davranışlı kişi genel gelişmenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. İkincisi ise, kişisel rolleri dengeli şekilde kullanma ve empati kurma konusunda kişilere özel eğitim verilmesidir. Kağıtçıbaşı'nın da 1990 bir aile değişim modeli bulunmaktadır. Bu modeldeki X kalıbı kitabımızdaki terminolojiyle ifade edersek çocuk ana babalar toplumuna, Z kalıbı yetişkinler toplumuna, Y kalıbı ise empatik topluma karşılık gelmektedir. Kağıtçıbaşı'na göre dünyadaki bütün toplumların gelişim süreçlerini tamamladıklarında batıdaki Z kalıbına ulaşacakları fikri doğru değildir. Dünyadaki çeşitli toplumların bu arada bizim gelişmemiz X kalıbından Z'ye doğru değil, Y'ye doğru olacaktır. Hatta Z'den Y'ye geçişi zorlayan güçler bulunmaktadır. Diğer bir söyleyişle, kitabın daha önceki bölümlerinde de belirttiğim gibi, çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna geçmek zorunlu değildir. Çocuk ana babalar toplumundan empatik topluma da geçilebilir. Yani koruyucu ana baba tavrımızı ve konukseverliğimizi terk edip aşırı bireyselleşmiş batılılara benzemek zorunda değiliz. Sıcakkanlılığımıza ve konukseverliğimize akılcı yetişkin tavrı eklememiz yeterli olacaktır. Batıda yetişkini ana baba ile dengeleme ihtiyacı. Giderek bir yetişkinler toplumu olan ve kişiler arası ilişkileri geri plana iten batıda bağlılığa, hatta bağımlılığa bir ölçüde yeşil ışık yakan bir anlayışın giderek güç kazandığı kanısındayım. Kağıtçıbaşı Z'den Y'ye, yani yetişkinler toplumundan empatik topluma geçişi zorlayan güçler bulunduğunu belirtmişti. Batı'da çevrilmekte olan bazı filmlerin bu konudaki eğilimi yansıttığı söylenebilir. Şöyle ki, bireyselliğe ve bağımsızlığa fazlaca önem veren Batı toplumlarında işin insanlar arası ilişkilerin üstünde tutulduğu bilinmektedir. Batılı insanın bu akılcı ve rekabetçi dünya görüşü pek çok filmin konusu olmuştur. Örneğin bazı kovboy filmleri. Ancak bunun yanı sıra son dönemlerde çevrilen çeşitli filmlerde kişiler arası ilişkilerin ihmal edilmemesi, İşin her şey demek olmadığı mesajı da verilmektedir. Yani bireyselleşmiş yetişkin tavrının başat olduğu Batı kültüründe insanlara biraz da ana babalık edin mesajı iletilmektedir. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Beyaz Gölge adlı dizideki okul idarecileri mantıklı, kurallara katı bir şekilde bağlı, okumak istemeyen ya da kurallara uymayan öğrencilere gereken işlemin yapılmasından yana kişilerdir. Kısacası katı bir yetişkin tavrı içindedirler. Oysa okulun basketbol antrenörü olan koç Ken Reeves, kuru bir yetişkin olmak yerine aklını ana baba rolüyle bağdaştırarak akılcı ve koruyucu bir tavır sergiler. Koruyucu ana baba olduğu sahnelerde Reeves, sorun yaratan öğrencilerin peşlerine düşer, evlerine gidip ana babalarıyla konuşmaya çalışır, kişilerin kurallardan önemli oldukları anlayışıyla onları korumaya çabalar. Bence Reeves, ana baba ve yetişkin rollerinin yanı sıra başkalarının işlerine karışan, inatçı ve ısrarlı bir çocuk tavrı da sergiler. Kısacası Reeves örneğiyle izleyiciye üç kişisel rolünü, benlik durumunu bağdaştırarak davranabilen bir empatik davranışlı model sunulmaktadır. Bu zengin model, katı yetişkin tavrı sergileyen okul idarecileri karşısında daima haklı çıkar. Ülkemizde gösterilen batı kaynaklı filmler içinde empatik davranışlı kişi modelinin iyi şekilde sergilendiği filmlerden birisi Cosby Ailesi'dir. Bu filmde baba rolündeki Dr. Huxtable, ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini mükemmel bir şekilde bağdaştırarak ve dengeleyerek kullanmaktadır. Şakaları, eleştirirken bile elden bırakmadığı çocuk tavrı, özgün düşünceleri, aklını kullanarak çocuklarını koruyan ve eğiten ana baba tavrı ve bireyselliklerini yok etmesinin sağladığı bağlılık havası, Dr. Huxtable'ı empatik davranışlı bir kişi saymamıza yol açmaktadır. Bence Huxtable bir başka kültürde doğmuş, çağdaş bir Nasrettin Hoca'dır. Nasrettin Hoca, Nuri Kantar, Dr. Huxtable ve Coach Reeves farklı ihtiyaçlardan doğan benzer çözümlerdir. Bu kahramanların üçünün de ana baba, yetişkin ve çocuk yanlarını dengeli bir şekilde kullanabilen empatik davranışlı kişiler oldukları kanısındayım. Bir zamanlar bizim kültürümüzde ana baba ve çocuk rolleri fazlaca kullanılırken yetişkinliğe ihtiyaç duyulduğunda Nasrettin Hoca üretilmişti. Çağdaş Batı toplumunda ise yetişkin rolünün bireyselliğin fazla arttığı bir dönemde ana baba ve çocuk rollerine ihtiyaç duyularak Huxtable ve Reeves tipleri yaratılmıştır. Farklı ihtiyaçların doğurduğu adam tipi empatik davranışlı adam tipidir. Kağıtçıbaşı'nın da 1990 belirttiği gibi X kalıbından da Z kalıbından da Y kalıbına doğru bir gidiş vardır. Bence olmalıdır. Kağıtçıbaşı'nın Y kalıbı adını verdiği şeye ben empatik davranışlı toplum adını veriyorum. Empatik davranışa örnekler. Çocuk ana baba davranışlı bir kişi toplum içindeki tüm davranışlarında çocuk ya da ana baba rolü sergiler. Yetişkin davranışlı bir kişi ise yalnızca yetişkin rolü sergiler. Empatik davranışlı kişi adını verdiğimiz kişiler ise ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yetişkinlerinin denetimi altında yerine ve zamanına göre kullanma becerisine sahiptirler. Bu becerinin sergilenişine ilişkin olarak aşağıda 4 örnek sunmak ve tartışmak istiyorum. Bu örneklerden ilk ikisi çocuklarımızın eğitimiyle, üçüncüsü ast-üst ilişkileriyle, sonuncusu ise eğitim faaliyetlerinin bir parçası olan rehberlik hizmetleri ile ilgili. Merdiven çıkan çocuk. Kitabın giriş bölümünde bir merdivene ya da koltuğa tırmanmaya çalışan çocuğa yardım etmeden duramadığımızı belirtmiştim. Şimdi bu olaya tekrar bakalım. Çocuğun kendi başına tırmanmasına izin vermeden ona yardım edersek, biz ana baba rolü oynamış, çocuğu ise çocuk yerine koymuş oluruz. Bu durum, çocuk ana babalar toplumuna özgü bir davranıştır. Bu şekilde devam edersek, çocuğumuzu bağımlı bir insan haline getirme ihtimalimiz yüksektir. Çocuğumuz hayat boyunca bir yerlere tırmanırken, birilerinin desteğini arar hale gelebilir. Böyle yapmak yerine, çocuğumuzun merdiven çıkmasına karışmazsak, onun gerçeği kendi başına test etmesine, sınama yanılma yoluyla öğrenmesine izin vermiş oluruz. Bu durumda biz yetişkin rolü oynamış, çocuğu da yetişkin yerine koymuş oluruz. Böyle davranmamız çocuğumuzun zihin gelişimine katkıda bulunabilir. Ancak bu tavrımızı hemen her olayda sürdürdüğümüz takdirde çocuğumuzun insanlar arasındaki sıcak ilişkilerden mahrum kalmasına yol açabiliriz. Yukarıda belirtilen etkileşim yollarından her ikisinde de eksik yanlar var. Birinci de yetişkin tavrı, ikinci de ise ana baba çocuk tavırları eksik. Birinci yolda kişiler arası ilişki ön planda tutulmakta, fakat faaliyet, merdivene tırmanma davranışı önemsenmemektedir. İkinci yolda, yani yalnızca yetişkin tavrının sergilendiği durumda ise faaliyet ön planda tutulmakta, fakat kişiler arası ilişki önemsenmemektedir. Oysa bu iki yolu sentezleyen, daha üst düzeyde eğitsel değere sahip bir üçüncü yol bulunabilir. Örneğin şöyle davranabiliriz. Çocuğun tırmanmasına karışmayız. Düşme ihtimaline karşı onu koruyabileceğimiz bir uzaklıkta dururuz ve tırmanmayı başaran çocuğumuzun bu başarısından duyduğu sevince katılabiliriz. Onunla birlikte el çırpabilir, onu öpebilir ve aferin sana diyebiliriz. Böyle davrandığımızda hem biz sahip olduğumuz üç benlik durumunu dengeli şekilde kullanmış oluruz, hem de çocuğumuzun üç benlik durumuna birden mesaj göndermiş oluruz. Bu durumu sembolize eden grafik şekil 54'te görülüyor. Biz çocuğun merdivene tırmanmasına karışmadığımız için yetişkin, düşme ihtimaline karşı dikkatli olduğumuz için koruyucu ana baba, onun sevincini paylaştığımız için de çocuk rollerimizi sergilemiş oluruz. Aynı zamanda çocuğumuzun bir işi kendi başına becermesine fırsat tanıdığımız için onu yetişkin yerine koymuş oluruz. Onu koruduğumuz ve sevincine katıldığımız için çocuk benlik durumuna mesaj göndermiş oluruz. Ve çocuğun bu işi ben başarmalıyım diyen yanına, ana baba yanına saygı gösterdiğimiz için de ona ait ana babaya mesaj göndermiş sayılırız. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere burada zengin ve yararlı bir etkileşim tablosu sergilenmektedir.
Ayrım sonu.